Ayrım 9, Duman Olan Adam, May Siyoval, sayfa 125. Arka güvertede küçük bir müzisyen topluluğu çalıyor, bazı insanlar dans ediyordu.
''Dans etmek ister misin?'' dedi kız.
''Hayır'' dedi Martin Beck.
''İyi, bence de pek eğlenceli değil.''
Bir saniye sonra ekledi.
''Ama gerekirse edebilirim.''
''Ben de öyle'' dedi Martin Beck. Vapur Margaret Adası ve Uypeşt'ten geçip geri döndü ve akıntıyla beraber güneye doğru süzüldü. Bir süre bacanın arkasında dikilip ağzı açık kapakların arasından baktılar. Motor sakin nabız atışları gibi ritmik çalışıyordu. Bakır borular parlıyordu. Havadaki yağlı ılık akıntı onlara doğru uçtu.
''Bu vapura daha önce bindin mi hiç?'' dedi Martin Beck.
''Evet, kaç kere. Bu şiirde gerçekten sıcak bir akşamda yapılacak en güzel şey.''
Martin Beck kızın kim olduğunu ve onun hakkında ne düşündüğünü bilmiyordu. Bu da her şeyin üstünde onu sinir etti.
Vapur koca parlamento binasının önünden geçti. Bugünlerde ortadaki kubbenin üstünde küçük kızıl bir yıldız çaktırmadan parlıyordu. Ardından vapur alçak bacasını üstünde kocaman taş aslanlar olan köprünün altına soktu ve ilk başladıkları noktada onları indirdi. İskelenin üstünden karaya geçerlerken Martin Beck gözleriyle rıhtımı şöyle bir taradı. Bilet ofisinin oradaki sokak lambasının altında siyah saçlarını arkaya taramış uzun boylu bir adam duruyordu. Yine mavi takım elbisesini giymişti ve gözleri dimdik onlara dönüktü. Bir saniye sonra adam arkasını dönüp hızlı adımlarla kulübenin arkasında gözden kayboldu. Kadın Martin Beck'in bakışlarını takip edip sol elini Martin Beck'in sağ eline koydu. Birdenbire ama dikkatlice yapmıştı.
''Şu adamı gördün mü?'' dedi Martin Beck.
''Evet'' dedi kız.
''Tanıyor musun?''
Kız olumsuz anlamda başını salladı.
''Hayır, sen?''
''Hayır, henüz değil.'' Martin Beck bir anda acıktığını hissetti. Öğle yemeği yememişti ve akşam yemeği saati yakında sona erecekti.
''Gelip benimle yemek yer misin?''
''Nerede?''
''Otelde.''
''Bu kılıkta girebilir miyim?''
''Tabii.''
Martin Beck neredeyse İsveç'te değiliz diye ekleyecekti. Yemek salonunda ve açık camların dışındaki parmaklıkların orada hala bir sürü insan yiyordu. Lambaların etrafında sinek sürüleri uçuşuyordu.
''Sivrisinek'' dedi kız, ''ısırmazlar. Onlar ortadan kaybolunca yaz bitti demektir, biliyor muydun?''
Yemek her zamanki gibi şahaneydi, şarap da öyle. Kız da belli ki acıkmıştı. Gençlik iştahıyla bir güzel yedi. Sonra kıpırtısız oturup müziği dinledi. Kahvelerinin yanında sigara içtiler. Aynı zamanda çikolata tadında olan vişne likörü içtiler. Kız sigarasını küllükte söndürünce sanki kazara parmaklarının ucuyla Martin Beck'in sağ eline süründü. Kısa süre sonra aynı manevrayı tekrar etti ve bunun ardından Martin Beck kızın ayağını masanın altında kendi ayak bileğinde hissetti. Durum o ki kız sandaletini çıkarmıştı. Kız bir süre sonra elini ve ayağını çekip lavaboya gitti. Martin Beck sağ eliyle düşünce içinde saç diplerine masaj yaptı. Ardından masanın üzerinden eğildi, yanındaki sandalyede duran naylon fileyi kaldırdı. Elini çantanın içine soktu, mayoyu açıp yokladı. Kumaş kupkuruydu, hatta kenarlarındaki dikiş bölümleri bile kuruydu. O kadar kuruydu ki son 24 saattir suyla temas etmiş olması imkansızdı. Martin Beck mayoyu burup kaldırdı, file çantayı dikkatlice sandalyeye geri koydu ve düşünce içinde parmak boğumlarını ısırdı. Doğal olarak bunun bir anlamı yoktu, her koşulda hala aptal gibi davranıyordu. Kız geri dönüp ona gülümseyerek karşısına oturdu, bacak bacak üstüne attı, bir sigara daha yakıp Viyana melodisini dinledi.
''Ne kadar güzel'' dedi.
Martin Beck başıyla onayladı. Yemek salonu boşalmaya başladı. Garsonlar gruplar halinde toplanıp konuştular. Müzisyenler akşam konserini Mavi Tuna parçasıyla bitirdiler. Kız saate baktı.
''Eve dönmem lazım.''
Martin Beck bunu derinlemesine düşündü. Bir üst katta caz müzik çalan küçük bir gece kulübü tarzı bir yer vardı. Ama Martin Beck öyle mekanlardan fena halde nefret ettiğinden ancak zorunlu oldukça oralara ayak basardı. Belki de şimdi de zorunluydu.
''Eve nasıl döneceksin?'' diye sordu. ''Vapurla mı?''
''Hayır, son vapur kalktı. Tramvaya binerim. Daha hızlı zaten.''
Martin Beck düşünmeye devam etti. Tüm basitliği içerisinde durum bir şekilde karmaşıklaşmıştı. Nedenini ise Martin Beck bilmiyordu. Hiçbir şey yapmamayı ve söylememeyi seçti. Müzisyenler yorgun argın eğilerek selam verdikten sonra kalkıp gitti. Kız tekrar duvar saatine baktı. ''Şimdi gitsem iyi olacak.'' dedi. Gece nöbetçisi holde onlara selam verdi. Kapıdaki görevli döner kapılardan geçmelerini saygılı bir şekilde bekledi. Martin Beck ve Ari Boeck ılık gece havasında baş başa kaldırımda dikildiler. Kız kısa bir adım attı. Böylece Martin Beck'in tam karşısında durdu ve sağ bacağını Martin Beck'in bacaklarının arasına koydu. Parmak ucunda kalkıp onu öptü. Martin Beck gayet net bir şekilde kızın elbisesinin altından göğüslerini, karnını, kalçasını ve uyduklarını hissetti. Kız ona zor yetişiyordu. ''Ah ne kadar uzunsun!'' dedi. Kız küçük bir hareketle geri çekilip 2-3 santim yakında tekrar dimdik karşısında durdu. ''Her şey için teşekkürler!'' dedi. ''Yakında yine görüşürüz. Hoşça kal.'' Yürüyüp gitti, başını çevirip sağ eliyle ona el salladı. Yüzme malzemeleriyle dolu file çantası sol bacağına çarparak sallandı. ''Hoşça kal'' dedi Martin Beck. Tekrar lobiye girdi, anahtarını alıp odasına çıktı. İçerisi havasız kalmıştı, hemen camı açtı. Martin Beck gömleğini ve ayakkabılarını çıkardı. Banyoya girip yüzünü ve göğsünü soğuk suyla yıkadı. Kendini her zamankinden daha aptal hissediyordu. ''Tamamen kafayı yemiş olmalıyım.'' dedi. ''İyi ki beni gören olmadı.'' Tam o saniye kapıda hafif bir tıklama sesi duyuldu. Kapı kolu aşağı indi ve kız içeri girdi. ''Çaktırmadan sıvıştım.'' dedi. ''Kimse beni görmedi.'' Kız kapıyı çabucak ve sessizce kapattı. Odanın içine doğru iki adım attı. File çantasını yere atıp sandaletlerini çıkardı. Martin Beck kıza dümdüz bakıyordu. Kızın gözleri değişmişti, sisliydi, sanki önüne bir perde inmişti. Kız kollarını önünde çapraz tutup eğildi. Elbisesinin eteklerini iki eliyle tutup hızlı bir hareketle elbiseyi boynuna kadar çekti. Altında hiçbir şey yoktu. Kendi için şaşırtıcı değildi bu. Demek ki hep aynı mayoyla güneşleniyordu. Çünkü göğüslerinde ve leğen kemiğinde kapkara olmuş teninin üstünde tebeşir beyazı bölgeler kalmıştı. Göğüsleri pürüzsüz, bembeyaz ve yüz yuvarlaktı. Göğüs uçları iri, pembe ve dibe bağlı duvalar gibi silindir şeklindeydi. Apış arasında büyüyen simsiyah kıllar da keskin bir hatla çevreden ayrılıyordu. Dik dörtgen şeklindeki beyaz deri bölgesini dolduran üçgen şeklinde bir iz. Kılları kıvırcık, gür ve elektriklenmiş gibi sertti. Göğüs uçlarının etrafındaki bölge daire şeklinde ve açık kahveydi. Kız renkli geometrik figürlere benziyordu. Martin Beck'in ahlak masasıyla geçirdiği iç karartıcı yıllar ona böyle kışkırtmalara karşı bağışıklık kazandırmıştı. Kelimenin tam anlamıyla kışkırtma olmasa da Martin Beck yine de bu durumla başa çıkmayı, yemek salonunda yarım saat önce sinirini bozan durumla başa çıkmaktan daha kolay buluyordu. Kız elbiseyi başından geçirip çıkarmaya fırsat bulamadan Martin Beck elini omzuna koyup şöyle dedi. ''Bir dakika.'' Kız elbiseyi biraz indirip cam gibi donuk kahverengi gözlerle ona doğru baktı. Sol kolunu elbiseden kurtarmıştı, kolunu uzattı. Martin Beck'in sağ elini yakaladı ve yavaşça bacaklarının arasına çekti. Cinsel organı şişmişti ve açıktı. Vajinal salgılar Martin Beck'in parmaklarından aşağı aktı. ''Hadi'' dedi kız bir nevi çaresizlikle, iyi ve kötüden çok ötede. Martin Beck kızın elinden kurtuldu, kolunu uzattı, otel koridorunun kapısını açıp okulda öğrendiği kadar Almancayla ''Giyin lütfen'' dedi. Kız bir an kıpırtısız kaldı, hiç istifini bozmadı. Tıpkı Martin Beck'in Uypeşte kapıyı çaldığındaki haline benzedi, sonra söylenene uydu. Martin Beck gömleğini ve ayakkabılarını giydi, file çantayı kaldırdı ve kolundan hafifçe tutarak kızı lobiye kadar götürdü. ''Taksi çağırın'' dedi gece görevlisine. Taksi neredeyse aynı saniye geldi. Martin Beck kapıyı açtı fakat tam binmesine yardım edecekken kız bir hışımla elinden kurtuldu. ''Taksiciye parasını öderim'' dedi Martin Beck. Kız ona pis bir bakış fırlattı. Gözündeki perde kalkmıştı. Hasta kendine gelmişti. Bakışları netti, karanlıktı ve nefret doluydu. bal gibi ödeyeceksin hem de dedi. Gazla. Kapıyı çat diye kapattı ve taksi yola çıktı. Martin Beck sağa sola bakındı. Saat gece yarısını geçiyordu. Biraz güneye doğru yürüdü. Yeni köprüye çıktı. Birkaç gece otobüsü dışında incin top oynuyordu. Martin Beck köprünün ortasında durup parmaklıklara yaslandı. Sessizce akan sulara doğru baktı. Ortalık sıcaktı, boş ve sessizdi. Düşünmek için ideal bir yerdi. Keşke adam ne düşüneceğini bilseydi. Bir süre sonra Martin Beck otele döndü. Ari Boeck kırmızı filtreli bir sigara düşürmüştü. Martin Beck yerden alıp sigarayı yaktı. Tadı hiç güzel değildi. Camdan dışarı fırlattı. 15. Bölüm. Telefon çaldığında Martin Beck küvette yatıyordu. Kahvaltı saatinin bitimine kadar uyumuş, öğle yemeğinden önce de rıhtımda şöyle bir gezinmişti. Güneş her zamankinden sıcaktı. Nehir kıyısında bile yaprak kımıldamıyordu. Otele geri döndüğünde yemektense hızlı bir banyo yapmak istedi ve öğle yemeğini ertelemeye karar verdi. Şimdi ılık suyun içinde uzanıyor ve telefonun kısa ve kesik kesik çalışını dinliyordu. Küvetten çıktı, kocaman bornoza sarınıp aizeyi kaldırdı.
Bay Beck.
Evet.
Ünvanınızı kullanmadığım için kusuruma bakmayın. Anlayacağınız üzere yalnızca tedbir gereği.
Büyükelçilikten gelen delikanlı arıyordu. Martin Beck bu tedbirlerin kime karşı alınması gerektiğini anlamaya çalıştı. Ne de olsa otel çalışanları ve Şluka onun polis olduğunu biliyordu. Yine de elbette dedi.
''Nasıl gidiyor? Herhangi bir ilerleme kaydettiniz mi?''
Martin Beck havluyu üstünden atıp yatağa oturdu. ''Hayır.'' dedi. Kısa bir sessizlik olduktan sonra ''Buradaki polisle konuştum.'' diye ekledi.
''Bence bu kendi içinde hiç akıllıca bir hareket olmadı.'' dedi büyükelçilikten gelen adam.
''Muhtemelen.'' dedi Martin Beck. ''Kaçamazdım. Wilmos Schluck adında bir beyefendi beni ziyarete geldi.''
''Komiser Schluck ne istiyormuş?''
''Hiçbir şey.'' Size söylediklerini aşağı yukarı bana da anlattı. Bu davayı kabul etmesi için bir gerekçe yokmuş.
Anladım. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?
Öğle yemeği yiyeceğim dedi Martin Beck.
Önceden konuştuğumuz meseleyle ilgili demek istedim.
Bilmiyorum.
Bir sessizlik daha oldu. Ardından genç adam,
bir şey çıkarsa nereye telefon edeceğinizi biliyorsunuz dedi.
Evet.
Hoşça kalın öyleyse.
Hoşçakalın.
Martin Beck aizeyi yerine koydu, banyoya gidip küvetin tıpasını çekti. Ardından giyinip aşağı indi ve yemek salonunun dışındaki tentenin altına oturdu. Öğle yemeğini sipariş etti. Tentenin gölgesi bile rahatsız edici derecede sıcaktı. Martin Beck yemeğini yavaş yavaş yedi, soğuk birasını yudumladı. İçinde tatsız bir izleniyorum hissi vardı. Uzun boylu esmer adamı görmedi ama mütemadiyen etrafında devriye gezdiğini hissetti. Etrafındaki insanlara göz attı. Her zamanki öğle yemeği konukları toplanmıştı. Çoğu onun gibi yabancıydı ve birçoğu otelde kalıyordu. Kırık dökük sohbet parçaları en çok Almanca ve Macarca kulağına çalındı. Aynı zamanda İngilizce ve anlayamadığı bir dil daha vardı. Birdenbire arkasında birisinin gayet net bir şekilde İsveççe kızarmış ekmek dediğini işitti. Arkasını dönünce %100 İsveçli iki lady'nin açık camın kenarında yemek salonunda oturduğunu gördü. İçlerinden biri şöyle diyordu.
''Evet ben muhakkak yanıma alırım. Bir de tuvalet kağıdı. Yurt dışında hep çok kötü oluyor. Eğer bulursan o da.''
''Evet.'' dedi diğeri. ''Hatırlıyorum bir keresinde İspanya'da.''
Martin Beck bu tipik İsveç muhabbetini dinlemeyi kesti ve kendini çevresinde oturanlardan hangisinin onu takip ettiğini bulmaya adadı. Uzunca bir süre orta yaşı geçkin adamdan şüphelendi. Adam ona sırtı dönük oturmuş ama ara sıra dönüp omzunun üstünden bakıyordu. Fakat adam sonunda ayağa kalktı ve kucağında görünmeden oturan tüylü bir köpeği yere indirdi. Sonra köpeğiyle birlikte otelin köşesinden dönüp gözden kayboldu. Martin Beck yemeğini bitirince o sert kahveden bir fincan içti. İkindinin büyük kısmı bitmişti. Sıcaklık insanı yoruyordu ama Martin Beck bir müddet şehre doğru yürüdü. Gölgeden ayrılmamaya özen gösterdi. Polis karakolunun otelden birkaç blok ötede olduğunu keşfetti. Bulması hiç zor değildi. Merdivenlerde, yani Şuluka'ya göre anahtarın bulunduğu iddia edilen basamaklarda mavi gri üniformalı bir devriye ayakta durmuş, alnındaki teri siliyordu. Martin Beck karakolu tavaf etti. Farklı bir yoldan eve döndü ve içinde hep tatsız bir gözetlenme hissi sürüp gitti. Onun için yeni bir histi bu. Polis teşkilatında geçirdiği 23 yıl boyunca bir şüpheliyi takip ettirme ve göz hapsinde tutma sürecinin defalarca parçası olmuştu kendisi. Ancak şimdi ilk defa takip edilmenin nasıl bir his olduğunu kavruyordu. Bir insanın uzaktan gözlendiğini ve izlendiğini bilmesi, attığı her adımın kaydedildiğini, durmadan birisinin yakın civarda saklandığını ve her hareketini takip ettiğini bilme hissi. Martin Beck odasına çıktı, günün geri kalanını bir nebze daha serin olan odasında geçirdi. Önüne bir sayfa alıp elinde kalemi masada oturdu. Alf Mattson davası hakkında neler bildiğini özetlemeye çalıştı. Sonunda sayfayı minik minik parçalar halinde yırtıp tuvalete attı ve sifonu çekti. Bildikleri o kadar yok denecek kadar azdı ki oturup yazmak aptalcaydı. Hepsini akılda tutmak için kasmasına gerek yoktu. Aslında diye düşündü Martin Beck, bildikleri bir karides beynine sığacak kadardan öteye geçmiyordu. Güneş battı, nehri kızıla boyadı, kısa alacakaranlık fark edilmeden kadifemsi karanlığa dönüştü ve karanlıkla beraber dağlardan ilk serin esinti nehre doğru esti. Martin Beck penceresinin yanında durup akşam esintisinde kıpırdanan nehre doğru baktı. Penceresinin tam altında bir adam bir ağacın dibinde duruyordu. Yanan bir sigara parladı. Martin Beck uzun boylu adamı seçer gibi oldu. Bir şekilde onu orada görmek, yakınlarda bir yerde olduğunu ürpertici bir şekilde sezinlemenin verdiği muğlaklığı bitirdiği için içini rahatlattı. Martin Beck bir takım elbise giydi, yemek salonuna inip yemeğini yedi. Mümkün olduğunca yavaş yedi ve iki barak palinka içtikten sonra tekrar odasına çıktı. Akşam esintisi bitmişti. Nehir siyah ve parlaktı. Sıcaklık dışarıda da en az odasının içindeki kadar boğucuydu. Martin Beck camları ve panjurları açık bırakıp perdeleri çekti, sonra soyunup gıcırdayan yatağa girdi. 16. Bölüm. Gerçekten yoğun sıcaklığa tahammül etmek güneş battıktan sonra hep daha zor olur. Sıcağa alışkın biri bu rutini bilir. Pencereyi, panjurları kapatır ve perdeleri örter. Çoğu İskandinav gibi Martin Beck de bu içgüdülerden yoksundu. Perdeleri ve penceresini ardına kadar açmış ve karanlıkta yatakta uzanmış, serinliğin gelmesini bekliyordu. Beklediği serinlik gelmedi. Martin Beck başucu lambasını açıp kitap okumaya çalıştı. Bu da işe yaramadı. Banyoda bir kutu uyku hapı vardı ama almak istemedi. Bir önceki gün onun açısından herhangi bir olumlu gelişme yaşanmadan gelip geçmişti. Ve sonuç olarak yarın daha bir tetikte olup meselede ilerlemesi için sebepler artıyordu. Eğer uyku hapı alırsa ertesi sabah uyur gezer gibi dolaşacaktı. Bundan adı gibi emindi. Ayağa kalkıp açık pencereye oturdu. Fark yok gibiydi. En ufak bir esinti, hatta her neredelerse Macar steplerinden sıcak bir rüzgar kırıntısı bile yoktu. Şehir bile sanki nefes almakta güçlük çekiyordu. Komaya girmiş, sıcaklığın bilincinde değildi. Bir süre sonra nehrin karşı kıyısında bir başına sarı bir tramvay belirdi. Yavaş yavaş Elizabeth Köprüsü'nden geçti. Tekerleklerin raylara sürtününce çıkardığı ses köprünün kemerinde yükselip yankılandı ve tramvay suyun diğer tarafına doğru yoluna devam etti. Aradaki mesafeye rağmen Martin Beck tramvayın içinin boş olduğunu görebiliyordu. 23 saat önce orada köprünün o noktasında dikilmiş, Uypeş'teki kadınla garip görüşmesini şaşkınlıkla kafasında evirip çevirmişti. Kötü bir yer değildi. Martin Beck pantolonuyla gömleğini giyip dışarı çıktı. Gece bekçisinin masası boştu. Sokakta yeşil bir Skoda motorunu çalıştırıp ağır ağır ve istemeye istemeye köşeyi dönerek hareket etti. Martin Beck rıhtım kenarında yürüdü. Uykuda olan teknelerin, Petöfi adlı Macar şairin heykelinin yanından geçip köprüye vardı. Köprü oldukça sessiz ve ıssızdı. Bir önceki gece gibi güzel aydınlatılmıştı. Şehrin her sokağı böyle değildi. Martin Beck yine köprünün ortasında durdu. Dirseklerini korkuluklara yaslayıp suya gözlerini çevirdi. Altından bir romorkör geçti. Yükü ta arkasından geliyordu. İkili ikili bağlanmış dört tekne vardı. Bütün ışıklarını söndürmüş, ses çıkarmadan süzülüyorlardı. Gecenin kendisinden bir ton daha karanlık bir gölge gibiydiler. Martin Beck birkaç metre ilerledikten sonra ayak seslerinin sessiz köprüde belli belirsiz bir yankı yaptığını duydu. Bir parça daha yürüyünce yankıyı tekrar duydu. Ses sanki bir tık daha geç duyuluyordu. Martin Beck uzun bir süre hareketsiz durup kulak kabarttı ama bir şey duymadı. Ardından 7-8 metre hızlı yürüyüp aniden durdu. Ses tekrar geldi ve bu kez gerçekten yankı olamayacak kadar geç geldiğinden emindi. Martin Beck köprünün karşı tarafına olabildiğince sessiz yürüyüp arkasına baktı. Şimdi ortalık bayağı sessizdi. Kıpırdayan hiçbir şey yoktu. Peşte tarafından bir tramvay köprüye girince daha fazla gözlemlemeyi imkansız kıldı. Martin Beck köprünün karşı tarafındaki kıyıda yürüyüşüne devam etti. Resmen takip ediliyorum hissinden mustaripti. Eğer gecenin bu vaktinde onu izleyecek enerji ve kaynağa sahip biri varsa o zaman bu kişi polisten başkası olamazdı. Bununla beraber sorun büyük oranda çözülmüş olurdu. Tabii eğer... Martin Beck Geller tepesinin altındaki köprüye tam ulaşmıştı ki tramvay yanından geçti. İçeride camlardan birine yaslanmış, ağzı açık uyuyan bir yolcu gördü. Köprünün güney tarafından rıhtımın aşağısına inen merdivenlere ulaştı ve basamaklardan inmeye başladı. Tramvayın uzaklaşan tıngırtısının arasında bir araba sesi daha duyduğunu sandı. Yakınlarda bir yerde durdu sanki ama Martin Beck ne kadar mesafede ya da hangi yönde olduğunu çıkaramadı. Martin Beck tam nehrin dibine ulaşmıştı. Hızlıca ve sessizce güneye doğru yürüdü. Köprüden uzaklaşıp karanlığın en yoğun olduğu noktada durdu. Arkasını döndü, kımıldamadan durup kulak kesildi. Hiçbir şey duyulmuyor ya da görülmüyordu. Büyük olasılıkla köprüde hiç kimse yoktu ama bu bile kesin değildi. Eğer birisi karşı taraftan onu takip ettiyse, rahatlıkla köprünün diğer ucuna ulaşmış ve kuzey tarafındaki merdivenlerden rıhtıma inmiş olabilirdi. Martin Beck kendisinden başka hiç kimsenin güney merdivenlerinden inmediğinden emindi. 9. ayrımın sonu. Sayfa 140.